KPSS, kamu personeli seçme sınavlarına hazırlık, genel yetenek, genel kültür. 19. kaset, 1. yüz. Sayfa 897. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla yabancı okulların dini ve siyasi amaçlı öğretimi durdurulmuştur. Bu okulların sınıflarında ve ders kitaplarındaki dini işaret ve semboller kaldırılmış, böylece yabancı ve azınlık okulların zararlı faaliyetleri engellenmiştir. Türkiye'de eğitimin çağdaşlaşması ve laikleşmesi sağlanmıştır. Okullarda verilen farklı eğitimden dolayı ortaya çıkan kültür çatışması önlenmiştir. Medreseler kaldırılmıştır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nda medreselerin kapatılması konusunda herhangi bir hüküm yoktur. Ancak medreselerin görevini yapmak ve din görevlileri yetiştirmek amacıyla İlahiyat Fakültesi ile İmam Hatip okulları açılması, medreselerin kapatılmasına ortam hazırlamıştır. Böylece dini eğitim sisteminden milli eğitime yönelilmiş, eğitim ve öğrenim kurumları çağdaş bilimin verilerinden yararlanmaya başlamıştır. 2 Mart 1926'da kabul edilen Maarif Teşkilatı hakkında kanun ile eğitim hizmetleri düzenlenmiştir. İlk öğretimin zorunluluğu ilk kez doğrudan doğruya devlet tarafından ciddi bir şekilde ele alındı. Devletin izni olmadan okul açılamayacağı belirtilerek ilk ve orta öğretimin temel kuralları belirlendi. Çağdaşlığa uygun olmayan dersler programlardan çıkarıldı. 2. Yeni Türk harflerinin kabulü. 1 Kasım 1928'de daha önce Türkçe'yi yazmak için kullanılan Arap harfleri yerine Latin esasından alınarak harfler Arap dilinin özelliklerini belirten işaretlere de yer vererek Türk harfleri adıyla 1353 sayılı kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Arap harflerinden vazgeçerek Latin harflerini kabul etmesinde Türkiye'de okuyup yazmayı kolaylaştırarak okur yazar oranının arttırılmak istenmesi, Arap harfleriyle okuyup yazmanın idareciler ve ilmiye sınıfının imtiyazında olması, Arap harflerinin Türkçenin fonetiğine, ses düzenine uymaması, Arap harflerinin sağdan sola yazılmasının matbaacılık tekniği ve daktilo klavyeleri açısından dezavantajlarının olması, Arap ve Fars kültürünün yerine Avrupa uluslarının bilim ve kültürünün benimsenmesi gibi nedenler etkili olmuştur. Yeni harfleri öğrenmek amacıyla Millet Mektepleri Talimatnamesi çıkarılmış ve 24 Kasım 1928'de yürürlüğe girmiştir. Mustafa Kemal Paşa Millet Mekteplerinin baş öğretmenliğini kabul etmiş ve 1 Ocak 1929'dan itibaren bu okullarda 16-45 yaş arasındaki vatandaşlara eğitim verilmiştir. 1936 yılına kadar bu okullardan 2.546.051 kişi diploma almıştır. Bu da millet mektepleri sayesinde Türkiye'de okuryazar oranının arttığını göstermektedir. Latin harflerinin kabulüyle Batı dünyası ile yakınlaşma yolunda önemli bir adım atılmıştır. Çağdaşlaşmada önemli bir engel olan yazı sorunu çözümlenmiştir. Okuma yazma oranı sürekli artarken basılan kitap sayısında da büyük artış olmuştur. Bilim ve teknolojideki ilerlemeler ve kültür alışverişi hızlanmıştır. 3. Türk Tarih Kurumu'nun açılması. Atatürk'ün tarih alanında çalışmalar yaptırmasında, Türk tarihinin ilk dönemlerinden itibaren bütün Türk devletlerinin tarihlerinin aydınlatılmak istenmesi, Türklerin dünya ve İslam tarihine katkılarının ve ilişkilerde bulundukları uluslar üzerindeki etkilerinin ortaya konulması, Türklerden önceki Anadolu tarihinin aydınlatılmak istenmesi, Türklerin sarı ırktan dolayısıyla ikinci sınıf insanlar sayılarak medeni kabiliyet ve istidattan yoksun olduğu yönündeki iddiaların ileri sürülmesi, ümmetçi ve hanedancı tarih anlayışından milli tarih anlayışına geçirmek istenmesi gibi nedenler etkili olmuştur. Türk tarihi ile ilgili çalışmaların sürekliliğinin sağlanması ve Türk tarihi hakkındaki yanlış bilgilerin düzeltilmesi amacıyla Türk Tarih Kurumu kurulmuştur. 15 Nisan 1931. Türk Tarih Kurumu'nun açılmasından sonra okullar için 4 ciltlik genel tarih serisi hazırlanmıştır. Ümmetçi ve hanedancı tarih anlayışından milli tarih anlayışına geçilmiştir. Atatürkçü tarih görüşü insanlığı geniş bir aile olarak kabul eder. İnsanları ayıran ve bölen savaşlar ile çatışmalar yerine dikkati insanın ortak malı olan kültür ve medeniyet eserlerine çekerek birleştirici rol oynamıştır. 4. Türk Dil Kurumu'nun açılması. Konuşma ve yazışma aracı olan dil, her türlü eğitimin, bilimin vazgeçilmez temelidir. Tarihte olduğu gibi milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında öz kaynaklardan biri de dildir. Dil inkılabıyla Türkçenin halk tarafından benimsenmemiş kelime ve kurallardan arındırılması, aydınların dili ile halkın dili, yazı dili ile konuşma dili arasındaki açıklığın kapatılmak istenmesi, atılan kelimelerin yerine Türkçenin kendi kurallarına göre türetilmiş kelimeleri getirerek Türkçe'ye milli bir gelişme yolunun çizilmesi, dil üzerine yapılan araştırmalarla Türkçenin zenginliğinin ortaya konulması, Türkçenin çağdaş medeniyetin gerektirdiği her türlü ihtiyaçları karşılayabilecek kelime ve kavramlara sahip, yaratıcı, işlek bir dil haline gelmesi, Türkçenin kendi kaynaklarından türetilen terimlerle bilim dili haline gelmesinin sağlanması, Türk dilinin öz güzelliğinin ve zenginliğinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Atatürk'e göre dil bağımsızlığı siyasal bağımsızlığın bir parçasıdır. Atatürk, Türk dilini kendi milli benliğine kavuşturmaya ve kendi benliği içinde zenginleştirerek kültür dili haline getirmeye, 1932'de Türk Dili Tetkik Cemiyeti'ni, Türk Dil Kurumu kurarak karar vermiştir. Türk Dil Kurumu açıldıktan sonra 26 Eylül 1932'de 1. Dil Kurultayı toplanarak dil üzerine yapılacak çalışmalar planlanmıştır. Halk dilindeki sözcükler toplanarak derlemeler yapılmıştır. Konuşma diliyle yazı ve bilim dili arasındaki ayrılıkların giderilmesinde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Sanat, bilim ve teknoloji alanlarında karşılığı olmayan yeni kavramlar ve terimler bulunmuştur. 5. Eğitimle ilgili diğer yenilikler. Atatürk döneminde 1933'te çıkarılan bir kanunda Darülfünun kaldırılarak yerine İstanbul Üniversitesi kuruldu. Modern bilime açık olan bu üniversitede Hitler Almanyası'ndan kaçan bilim adamları da görev aldılar. İstanbul'da bir hukuk fakültesi açıldı. Ankara'da açılan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 1933, Yüksek Ziraat Enstitüsü 1933, ülkemizde ikinci üniversitenin temelini oluşturdular. Bu arada Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Akademisi açılmıştır. Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi. Toplumsal alanda inkılapların yapılmasında, Avrupalı uluslarla sağlıklı ve düzenli ilişkilerin kurulmak istenmesi, Türk ulusunun her yönüyle çağdaşlaştırılması, toplumda birlik ve beraberliğin sağlanması, çağın gerisinde kalmış kurum ve örgütlerin yenilenmesi ve Türkiye'nin modernleştirilmek istenmesi, sınıfsız, imtiyazsız ve kaynaşmış bir toplumun meydana getirilmek istenmesi, uluslar arasında kabul edilen standartların benimsenmesi gibi nedenler etkili olmuştur. 1. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması. Atatürk 1925 yılında bozulmuş yönetime karşı ve günün ihtiyaçlarını karşılayamayan kurumları ortadan kaldırma işine girişti. Çağdaş bir toplum olma yolundaki Türk ulusu için tekke ve zaviyelerin kapatılması gerekliydi. Atatürk yaptığı bir konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler memleketi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır." demiştir. Başka bir konuşmasında, "Ölülerden medet ummak çağdaş bir toplum için bir lekedir." demiştir. Atatürk, batıl inançların yaşatılmasında bir vasıta olarak kullanılan türbelerin istismar edilmesini istememiştir. Halkın bir kısmı dünyaya ait istek ve ihtiyaçlarını adaklar adayarak bu türbelerden istiyordu. Halk türbelerden adeta müjdeler bekliyor, bu da halkı pozitif düşünceden ve anlayıştan uzaklaştırıyordu. Atatürk, ölülerden medet ummayı medeni bir toplum için uygun bulmamış ve bu doğrultuda hareket eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, 30 Kasım 1925'te kabul ettiği bir kanunla tekke, zaviye ve türbelerin kapanmasını, türbedarlıkla ilgili bir takım uzmanların yasaklanmasını kararlaştırmıştır. Böylece Türk toplumunun çağdaşlaşması ve laikleşmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır. Yine aynı kanunla şeyhlik, dervişlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, muskacılık, falcılık ve türbedarlık gibi ayrıcalık bildiren unvanlar kaldırılmıştır. 2. Kıyafette değişiklik. Doğu ve Batı uygarlıklarını dış görünüş bakımından ayıran en önemli özellik kıyafetti. Batı'da modern çağla birlikte her ülkenin kendine özgü kıyafetlerinden ayrı olarak ortak bir kıyafet ortaya çıkmıştı. Doğu uygarlıklarında ise böyle bir değişim süreci yaşanmamıştı. Osmanlı toplumu din esasına dayalı farklı topluluklardan oluştuğu için bu topluluklardan her birinin kendi geleneklerine göre bir kıyafete sahip olması doğal karşılanıyordu. Bu nedenle Osmanlı Devleti'nde belirli bir kıyafet birliği yoktu. Atatürk toplumu çağdaşlaştırmak amacıyla fesi kaldırarak bütün Uygar ulusların giydiği şapkayı kullanmak istiyordu. Bu amaçla 1925 yılı Ağustos ayında Kastamonu gezisi sırasında şapkayı halka tanıttı. Kastamonu gezisinden sonra ülkede şapka giyenler artmaya, basında bu konuda olumlu yazılar çıkmaya başladı. 25 Kasım 1925'te şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarıldı. Bu kanunda fes ve benzeri başlıkların giyilmesi yasaklanarak yerine şapka ve kasket giyilmesi kararlaştırılmıştır. 1934 yılında çıkarılan bir kanunda da hangi din ve mezhebe mensup olursa olsun din adamlarının mabetler ve ayinler haricinde dini kıyafetle dolaşmaları yasaklanmıştır. Sadece Diyanet İşleri Başkanı, Rum ve Ermeni patrikleriyle haham başı her zaman dini kıyafet giyebileceklerdi. Böylece günlük hayatta laikliğe aykırı görüntüler silinmiştir. 3. Soyadı kanununun kabul edilmesi. Soyadı günlük hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Özellikle resmi işlerin sağlıklı biçimde yürütülmesi soyadı ile mümkündür. Toplum yaşamındaki bu kargaşaya son vermek için 21 Haziran 1934'te soyadı kanunu kabul edildi. Bu kanunla herkesin bir soyadı alması zorunlu tutuldu. Herkes gülünç ve ahlaka aykırı olmamak koşuluyla istediği soyadını seçmekte serbest bırakıldı. Soyadlarının Türkçe olması, rütbe, memurluk, yabancı ırk ve ulus adlarının soyadı olarak kullanılmaması da aynı kanunla kararlaştırılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul ettiği özel kanunda Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını vermiştir. Aynı yıl kabul edilen başka bir kanunla ağa, hacı, hafız, hoca, molla, efendi, bey, beyefendi, hanım, hanımefendi gibi toplumsal ayrıcalık ifade eden eski unvanlar kaldırılmıştır. Böylece herkesin kanun önünde eşit olduğu, ayrıcalıklı unvanlar taşıyamayacağı ilkesine paralel uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Aynı kanunla Osmanlı Devleti'nden kalma bütün nişan ve rütbeleri taşımak yasaklanmış, üst düzey askeri rütbelerin yeni karşılıkları general ve amiral olarak kullanılması kararlaştırılmıştır. 4. Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik. Osmanlı Devleti ay yılı esaslı hicri takvimi kullanırken Avrupalılar güneş yılı esasına göre düzenlenen miladi takvimi kullanıyordu. Uluslararası ilişkilerin yaygınlaştığı Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde bu takvim farklılığı resmi, ekonomik, mali ve ticari ilişkilerde zorluklara ve karışıklıklara yol açıyordu. Osmanlı Devleti bu karışıklığı önlemek için bazı düzenlemeler yapmış ancak tam başarılı olamamıştı. Batı toplumları ile Osmanlı toplumu arasındaki bir başka farklılık da saat sistemindeydi. Batı'da günü 24 dilime bölen saat sistemi uygulanırken Osmanlı Devleti'nde yaz ve kış güneşin battığı anı 12 olarak kabul eden bir sistem benimsenmişti. Zamanla ülkede Alaturka denilen bu saat sisteminin yanında Alafranga denilen batı saati de kullanılmaya başlandı. Bu durum hem devlet içinde hem de devletler arası ilişkilerde zorluklara ve karışıklıklara yol açtı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 26 Aralık 1925'te çıkardığı bir kanunda Rumi takvimin yerine bütün batılı uygar ulusların kullandıkları miladi takvimin kabul edilmesine, Alaturka saat sistemi yerine de 24 saat esasına dayalı uluslararası saat sisteminin kullanılmasına karar vermiştir. Bu yenilikler 1 Ocak 1926'dan itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 1931 yılında çıkarılan bir kanunda uzunluk ve ağırlık ölçüleri değiştirilerek uzunluk ölçüsü olarak arşın ve endaze yerine metre, ağırlık ölçüsü olarak okka ve çeki yerine kilogram kabul edilmiştir. Böylece hem bölgelere göre değişik değerler gösteren ölçü birimleri standart hale getirilmiş hem de uluslararası ticari ilişkilerde kolaylık sağlanmıştır. 1935 yılında Cuma günü olan hafta tatili Pazar gününe alındı. Böylece devletler arası ilişkilerde çalışma ve ticaret hayatında tatil günü farklılığının Batı dünyası ile karışıklık ve aksaklık oluşturması giderilmiştir. Ekonomik alandaki gelişmeler. 1. İzmir İktisat Kongresi. Atatürk Milli Mücadele Hareketi'ni teşkilatlandırırken savaşın amacını tam bağımsızlık formülüyle anlatmıştı. Tam bağımsızlık olarak da siyaset, ekonomi, askerlik alanlarında serbest hareket etmeyi kastediyordu. Atatürk askeri zaferin bir devleti ve ulusu kurtarmaya yetmediğine, asıl zafere askeri ve siyasi zaferler yanında bilimsel ve ekonomik zaferler elde etmekle ulaşacağına inanmıştır. Yeni Türk Devleti'nin milli ekonomi ilkelerini belirlemek amacıyla İzmir'de Türkiye İktisat Kongresi'nin toplanması kararlaştırıldı. Atatürk kongreyi açış konuşmasında tam bağımsızlık için şu genel kural var. Milli egemenlik, ekonomik egemenlikle pekiştirilmelidir. Bu kadar büyük gayeler, bu kadar kutsal ve ulu hedefler, yalnız kağıt üzerinde yazılı genel kurallarla, kanun maddeleriyle ve sadece hırs ve isteklerle kazanılamaz. Bunların tamamının gerçekleşmesini sağlayabilmek için tek kuvvet ekonomidir. Siyasi zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa, kazanılacak başarılar yaşayamaz. Az zamanda söner şeklindeki sözleriyle gerçek kurtuluşun ekonomik bağımsızlığa bağlı olduğunu belirtmiştir. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlardan bazıları şunlardır. Anonim şirketlerin kurulmaları kolaylaştırılacaktır. Milli bankalar olacaktır. Sanayi teşvik edilecektir. Yerli malı kullanılması sağlanacaktır. Demir yollarının inşası hükümetçe bir programa bağlanacaktır. Teknik eğitim geliştirilecektir. Ham maddesi yurt içinde olan endüstri kolları kurulacaktır. Küçük imalathanelerden süratle fabrikalara geçilecektir. Özel sektör tarafından yapılamayan teşebbüsler devlet tarafından gerçekleştirilecektir. Özel teşebbüse kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulacaktır. İzmir İktisat Kongresi'nde kabul edilen kararlar doğrultusunda Türk Devleti ekonominin her alanında hızlı atılımlar yapmıştır. 2. Tarım. Cumhuriyet'in ilk yıllarında halkın %80'e varan bölümü tarım sektöründe çalışıyordu. Ancak ilkel koşullarda yapılan tarımdan elde edilen verim hiç iç açıcı değildi. Köylüler çok zor şartlar altında yaşıyorlardı. Bu yüzden yapılacak ilk iş köylünün durumunu iyileştirmek olmalıydı. Atatürk 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşmada köylü ve tarım sorunlarına değinerek Türkiye'nin sahibi efendisi kimdir? Bunun cevabını derhal birlikte verelim. Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanan ve layık olan köylüdür demiştir. Cumhuriyet döneminde tarımı geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalar şunlardır. Aşar vergisi kaldırılmıştır. 17 Şubat 1925. Osmanlı Devleti'nde aşar vergisi ürün üzerinden peşin olarak alınıyordu. Bu vergi zamanla köylüler tarafından ödenemez hale geliyordu. Türkiye Cumhuriyeti genel bütçenin %40'ını oluşturmasına rağmen bu vergiyi kaldırarak köylülerin rahatlamasını sağlamıştır. Nitekim bunun sonucunda kısa sürede tahıl üretimi 4 katına çıkmıştır. Yeni Türk Devleti'nin aşar vergisini kaldırması halkçı özellik taşıdığını göstermektedir. Çiftçiye kredi kolaylığı sağlamak amacıyla Ziraat Bankası güçlendirilmiş ve kredi imkanları artırılmıştır. Tarım kredi kooperatifleri kuruldu 1929. Bununla çiftçinin ürettiği ürünleri aracısız ve gerçek değeriyle satabilmesi amaçlanmıştır. Çiftçilere ucuz tohum sağlanmış ve tohum ıslah istasyonları kurulmuştur. Yüksek Ziraat Enstitüleri kuruldu 1933. Bununla tarımın bilimsel verilerle yapılması amaçlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda yurdumuzun her yerinde şeker pancarı, Doğu ve Karadeniz'de çay, güney bölgelerimizde turunçgiller yetiştirilmeye başlanmıştır. Traktör kullanılması teşvik edilerek çiftçiye ucuz alet ve makine dağıtıldı. 3. Ticaret. Osmanlı döneminde Türkler ticaretle uğraşmamışlardı. Kapitülasyonlarla Türk ticaretine egemen olan yabancılar Rum ve Ermeni asıllı Osmanlı vatandaşlarını kullanarak tüm ticaret etkinliğini ellerine geçirmişlerdi. Lozan Anlaşması'yla yabancılara verilen kapitülasyonlar kaldırılmış, azınlıkların çoğu da ülkeyi terk etmişti. Ticaret hayatını ulusal çıkarlarımız doğrultusunda canlandırmak gerekiyordu. Bu amaç doğrultusunda şu çalışmalar yapılmıştı. İş sahiplerine kredi sağlanması amacıyla ilk özel bankamız olan İş Bankası kuruldu. 1924. Hızla gelişen banka Türk ticaret hayatının vazgeçilmez bir öğesi olmuştur. Kabotaj kanunu kabul edilerek Türk denizleri ve limanlarında işletmecilik ve taşımacılık hakkı sadece Türk vatandaşlarına verildi. 1 Temmuz 1926. Böylece milli ekonomi ilkesi doğrultusunda önemli bir adım atılmıştır. Bu kanun Türk denizciliğinin gelişmesine imkan sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kuruldu. 11 Haziran 1930. 1923-1930 yılları arasında Türk ekonomisinin para işlerini düzenleyecek bir merkez bankası yoktu. Bu nedenle yabancı bankalar ihracat bedellerinin ödenmesi sırasında Türk parasının değerini yükseltiyor, ithalat sırasında Türk parasının değerini düşürüyorlardı. Bu durum Türkiye'de milli sermaye birikimine imkan vermiyordu. Türkiye bu olumsuzluğu gidermek ve para işlerini düzenlemek amacıyla Merkez Bankası'nı kurmuştur. Osmanlı Devleti zamanında kapitülasyonlardan yararlanılarak kurulan yabancılara ait çok sayıda ticaret işletmesi Türkiye Cumhuriyeti tarafından satın alınarak millileştirilmiştir. İhracatta kalite kontrolüne önem verilerek bozuk mal satımını yasaklayan kanun çıkarılmıştır. 4. Sanayi. Milli ekonomi ilkesinin gereği olarak yerli sanayiyi geliştirmek gerekiyordu. Bu amaçla yapılan çalışmalar şunlardır. Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet dönemine kalan yıpranmış kaynakları ve sermayesi tükenmiş tesisleri onarmak ve işletmek amacıyla Sanayi ve Maadin Bankası kurulmuştur. 1925. Özel sektörün sanayi alanındaki yatırımlarını desteklemek amacıyla Teşvik-i Sanayi Kanunu, Sanayiyi Özendirme Kanunu kabul edilmiştir. 28 Mayıs 1927. Ancak bu kanundan beklenen hedeflere ulaşılamamış, bu kanunun etkisiyle sadece Uşak Şeker Fabrikası açılabilmiştir. Bu durumun başlıca nedenleri 1. Gelir seviyesinin çok düşük olması, 2. Özel sektörün yetersiz olması, 3. Teknik bilgi yetersizliği, 4. 1929'a kadar sanayinin dışa karşı himaye edilmemesi, 5. Özel sektörün Teşvik-i Sanayi Kanunu'na rağmen yapabildiği yatırımların miktar ve çeşit itibariyle yeterli olmaması, 6. 1929 dünya ekonomik bunalımının Türk ekonomisini olumsuz etkilemesi şeklinde sıralanabilir. 1929 yılında gümrük tarifleri yükseltilmiştir. Böylece yerli sanayinin yabancı sanayiye karşı korunması amaçlanmıştır. Sanayileşmenin sadece özel girişimle gerçekleştirilemeyeceğini anlayan devlet, bu işi doğrudan kendisi üstlenmiştir. Bu amaçla 1. 5 yıllık sanayi planı hazırlandı. 1933. Bu plana göre öncelikle dokuma, maden, selüloz, seramik ve kimya sektörüne ağırlık verilmiştir. Sanayi alanındaki yatırımları desteklemek amacıyla Sümerbank kuruldu. 1933. Sanayi planlarının gerçekleşmesinde Sümerbank önemli rol oynamıştır. Kayseri, Ereğli, Nazilli ve Malatya'da pamuklu dokuma fabrikaları ve Bursa'da Merinos fabrikası kuruldu. Böylece tekstil sanayi kurulmuştur. Selüloz sanayi alanında İzmit'te kağıt, Gemlik'te ipek fabrikası, İstanbul Paşabahçe'de şişe ve cam sanayi, Beykoz'da deri fabrikası kuruldu. Madencilik sektörüne destek sağlamak için Etibank ve Maden Teknik Arama Enstitüsü kuruldu. Maden sanayi alanında ilk defa Karabük Demir Çelik Fabrikası açılmıştır. 1939. 1. 5 yıllık sanayi planı başarıya ulaşmıştır. Bu plan doğrultusunda kurulan fabrikalar dışarıdan alınan malların %50 oranında azalmasını sağlamıştır. Bu fabrikalar yurdun çeşitli bölgelerinde açılarak kalkınmada bölgeler arası denge kurulmaya çalışılmıştır. 1938 yılında 2. 5 yıllık kalkınma planı yapıldı. Ancak 2. Dünya Savaşı nedeniyle uygulanamamıştır. Uyarı. 1933-1939 yılları arasında ekonomide devletçilik ilkesinin en yoğun uygulandığı dönem olmuştur. 5. Ulaşım. Karayolları. Osmanlı Devleti'nden kalan yolların yaklaşık uzunluğu 18 bin kilometreydi. bu yolların büyük bir kısmı bozuktu. Bir yandan bu yollar tamir edilirken diğer yandan yeni yollar yapıldı. 1933'te karayollarının uzunluğu 37 bin kilometreye, 1948'de 45 bin kilometreye ulaşmıştır. Demir yolları. Osmanlı Devleti'nden kalan demir yollarının uzunluğu 3350 kilometre kadardı. Bunların büyük çoğunluğu yabancı şirketlerin elindeydi. Demir yolu yapımına öncelik verilerek 1938 yılı sonuna kadar ulusal sermayeye dayanarak 3360 kilometre demir yolu yapılmıştır. Yabancılara ait demir yolları satın alınarak millileştirilmiştir. Deniz yolları. Kabotaj kanunundan sonra Türk gemiciliğini geliştirmek amacıyla yeni gemiler satın alındı. Türk armatörlere kredi kolaylığı sağlanarak özel sektör gemi inşaat ve işletmeciliği teşvik edilmiştir. 1933-1939 yılları arasında deniz yolları işletmeciliğinde önemli gelişmeler sağlandı. 1933'te 1220 adet olan gemi sayısı 1939'da 1692'ye ulaşmıştır. 6. Sağlık. Cumhuriyet ilan edilmeden önce ilk kurulan hükümetlerde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı vardı. 1923'te ülkemizde 950 yataklı devlet hastanesi, 635 yataklı 6 belediye hastanesi, 1450 yataklı 45 özel idare hastanesi vardı. Bakanlık ilk yıllarda koruyucu hekimliğe önem verdi. Çeşitli illerde numune hastaneleri açıldı. Bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek amacıyla Ankara'da Merkez Hıfzı Sağ Enstitüsü kuruldu. İstanbul Üniversitesi'ndeki tıp fakültesinin yanı sıra Ankara'da 1945 yılında yeni bir tıp fakültesi açıldı. Atatürk İnkılapları Test 1. 1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İnkılaplarının amaçları arasında gösterilemez? A. Modern Avrupa devletleriyle Türkiye'yi bütünleştirmek. B. Türk milletinin refah seviyesini yükseltmek. C. Demokrasinin Türkiye'de yerleşmesini sağlamak. D. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılmasını sağlamak. E. Türkiye'de milli egemenlik ilkesinin yerleşmesini sağlamak. 2. Mustafa Kemal Atatürk birçok alanda inkılap yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün siyasi alandaki inkılapları arasında gösterilemez? A. Saltanatın kaldırılması. B. Halifeliğin kaldırılması. C. Cumhuriyetin ilanı. D. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması. E. Siyasal partilerin kurulması. 3. 1. Yeni Türk Devleti'nin rejiminin belirlenmesi. 2. Mustafa Kemal Paşa'ya gazilik unvanı verilmesi. 3. Kabine sistemine geçilmesi. Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyetin ilanının sonuçları arasında gösterilemez? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 2 ve 3. 4. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Cumhuriyetin ilanıyla sona ermiştir? A. Yasama yetkisinin kullanılması. B. Meclis hükümeti sisteminin benimsenmesi. C. Güçler birliğinin ilkesinin benimsenmesi. D. Milletin tek temsilcisi olması. E. Millet egemenliğinin temel ilke alınması. 5. 1. Saltanatın kaldırılması. 2. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması. 3. Cumhuriyetin ilan edilmesi. Yukarıdaki inkılaplardan hangileri egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 3. E. 2 ve 3. 6. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilanından önce meydana gelen olaylardan biri değildir? A. Saltanatın kaldırılması. B. Sevr Anlaşması'nın imzalanması. C. Mudanya Ateşkesi'nin imzalanması. D. Teşkilat-ı Esasiye'nin hazırlanması. E. Halifeliğin kaldırılması. 7. Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni bir devletin kuruluşunu hukuki yönden ortaya koyan ilk gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A. Teşkilat-ı Esasiye'nin kabul edilmesi. B. Düzenli ordunun kurulması. C. Saltanatın kaldırılması. D. Misak-ı Millî'nin ilan edilmesi. E. Halifeliğin kaldırılması. 8. 1921 Anayasası savaş zamanında hazırlandığından kısa sürede acil kararların alınması, kararların uygulanması ve işlerin takip edilebilmesi için aşağıdaki kararlardan hangisini kabul etmiştir? A. Güçler birliği ilkesini, B. Güçler ayrılığı ilkesini, C. Cumhuriyetin ilan edilmesini, D. Saltanatın kaldırılmasını, E. Tekalifi milliye kararlarının çıkarılmasını. 9. 1924 Anayasası'nda zamanla bazı değişiklikler yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi yapılan bu değişikliklerden birisidir? A. Kabine sisteminin kaldırılması, B. Cumhurbaşkanını halkın seçmesi, C. 1928 yılında anayasadan devletin dini İslam'dır ifadesinin çıkarılması, D. Cumhurbaşkanının ikinci kez seçilmemesi, E. Bakanları meclisin tek tek seçmesi. 10. 1. Anzavur isyanı, 2. Menemen isyanı, 3. Şeyh Said isyanı. Takrir-i Sükun Kanunu yukarıdaki isyanların hangilerinden sonra yürürlüğe girmiştir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 11. Şeyh Said isyanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dış politikasında etkili rol oynamıştır. Bu isyan aşağıdaki sorunlardan hangisinin Türkiye'nin aleyhine çözümlenmesinde rol oynamıştır? A. Boğazlar, B. Musul, C. Kapitülasyonlar, D. Esir değişimi, E. Yabancı okullar. 12. Osmanlı İmparatorluğu'nda hukuk birliğinin sağlanamamasında 1. Çeşitli devletlere kapitülasyon verilmesi, 2. Avrupa tarzında okulların açılması, 3. Her ulusa kendi kanunlarının uygulanması durumlarından hangileri etkili olmuştur? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 3, E. 2 ve 3. 13. Yeni Türk Devleti'nin hukuk alanında laikleşmesinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır? A. Cumhuriyetin ilan edilmesi, B. Saltanatın kaldırılması, C. Halifeliğin kaldırılması, D. Medeni Kanun'un kabul edilmesi, E. Anayasanın laikleştirilmesi. 14. 1. Avrupa'daki medeni kanunların en yenisi olması, 2. Akılcı ve pratik çözümler getirmesi, 3. Ailelere soyadı alma zorunluluğunu getirmesi. İsviçre medeni kanununun kabul edilmesinde yukarıdakilerden hangileri etkili olmamıştır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 15. Milli Eğitim Bakanlığı aşağıdakilerden hangisinin kabul edilmesiyle eğitim ve öğretimin tek sorumlusu haline gelmiştir? A. Takrir-i Sükun Kanunu'nun, B. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun, C. Medeni Kanunu'nun, D. Maarif Teşkilatı Hakkında Kanunu'nun, E. Varlık Vergisi Kanunu'nun. 16. Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı hukuk sistemini kaldırmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Osmanlı hukukunun törelere dayanması, B. Osmanlı hukukunun dini esas alması, C. Osmanlı hukukunda kadın erkek eşitliğinin bulunmaması, D. Osmanlı hukukunda iki kadının şahitliğinin bir erkeğe denk kabul edilmesi, E. Osmanlı hukukunun bilime dayalı olması. 17. 1. Türk Dil Kurumu'nun kurulması, 2. Medeni Kanun'un kabul edilmesi, 3. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, 4. Türk dilinin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması, 5. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması. Yukarıdakilerden hangileri milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılmamıştır? A. 1 ve 3, B. 2 ve 4, C. 3 ve 4, D. 1 ve 4, E. 2 ve 5. 18. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde ekonomi ve ticaret alanlarındaki işlemleri kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır? A. Tek dereceli seçim sisteminin uygulanması, B. Kılık kıyafetin düzenlenmesi, C. Uzunluk ve ağırlık ölçülerinin uluslararası sisteme uygun hale getirilmesi, D. Tekke ve zaviyelerin kapatılması, E. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabul edilmesi. 19. 1934 yılında çıkarılan bir kanunla A. Hacı, hafız, hoca, efendi, bey, paşa, hanım, hanımefendi gibi toplumda ayrıcalık belirten ünvanlar kaldırılmıştır. Bu gelişme aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Milliyetçilik, B. Halkçılık, C. Milli egemenlik, D. Devletçilik, E. Cumhuriyetçilik. 20. 1. İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması. 2. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması. 3. 1. 5 yıllık planın hazırlanması. Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır? A. 3, 1 ve 2, B. 2, 1, 3, C. 2, 3 ve 1, D. 1, 3 ve 2, E. 1, 2 ve 3. 21. Milli ekonominin ilkelerinin belirlenmesi için 1923'te İzmir'de Türkiye İktisat Kongresi toplanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi kongrede alınan kararlar arasında yer almamıştır? A. Milli bankaların kurulması. B. Sanayinin teşvik edilmesi. C. Özelleştirmeye önem verilmesi. D. Demir yollarının inşasına önem verilmesi. E. 1. 5 yıllık sanayi planının hazırlanması. 22. Cumhuriyet döneminde aşağıdakilerden hangisi tarımı geliştirmeye yönelik olarak yapılmıştır? A. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabul edilmesi. B. Aşar vergisinin kaldırılması. C. Etibank'ın kurulması. D. Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması. E. Düğün-i Umumi İdaresi'nin kurulması. 23. Türk denizleri ve limanları arasında taşımacılık hakkının Türklerin eline geçmesi aşağıdaki inkılapların hangisiyle gerçekleşmiştir? A. Kapitülasyonların kaldırılması. B. Medeni kanunun kabul edilmesi. C. Kabotaj kanununun çıkarılması. D. İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması. E. Teşvik-i Sanayiye kanunun kabul edilmesi. 24. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi diğerlerinden farklı alanda yapılmıştır? A. Türk Dil Kurumu'nun açılması. B. Latin alfabesinin kabul edilmesi. C. Medreselerin kapatılması. D. Darülfünun'un kaldırılması. E. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi. Atatürk İnkılapları Test 2. 1. Yeni hukuk sisteminin oluşmasını ve toplumsal yaşayışın düzenlenmesini sağlamak amacıyla yapılan inkılap aşağıdakilerden hangisidir? A. Halifeliğin kaldırılması. B. İsviçre Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi. C. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi. D. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi. E. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi. 2. İzmir İktisat Kongresi'nde özel teşebbüsün desteklenmesi kararlaştırılmıştır. Bu kararın uygulanmaya konulması için yapılan yenilik aşağıdakilerden hangisidir? A. Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması. B. Aşar vergisinin kaldırılması. C. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması. D. Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması. E. Devletçilik politikasının uygulanması. 3. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde ticaret ve sanayi alanında yapılan yeniliklerden değildir? A. Kapitülasyonların kaldırılması. B. İş Bankası'nın kurulması. C. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması. D. 1. 5 yıllık planın kabul edilmesi. E. Aşar vergisinin kaldırılması. 4. Aşağıdakilerden hangisi 25 Kasım 1925 yılında çıkarılan Şapka Kanunu'nun dışında tutulmuştur? A. Profesörler. B. Bakanlar. C. Başbakanlar. D. Diyanet İşleri Başkanları. E. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanları. 5. 1. Şapka Kanunu'nun çıkarılması. 2. Tekke ve zaviyeleri kapatılması. 3. Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması. Yukarıdaki inkılaplardan hangileri toplumsal hayatı düzenlemeye yöneliktir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 6. Yeni Türk Devleti'nin ilk yıllarında özel teşebbüsün desteklenmesine rağmen girişimler sonuçsuz kalmıştır. Bu yetersizlik aşağıdakilerden hangisini zorunlu hale getirmiştir? A. Halka ekonomik yatırımlarda kolaylık sağlanmasını. B. Önemli ihtiyaçların ve hizmetlerin devlet tarafından karşılanmasını. C. Tarım alanına krediler sağlanmasını. D. Yeni bankaların kurulmasının sağlanmasını. E. Her türlü üretimin devlet eliyle gerçekleştirilmesini. 7. 30 Kasım 1925 yılında aşağıdaki inkılaplardan hangisi gerçekleşmiştir? A. Tekke ve zaviyelerin kapatılması. B. Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi. C. Medeni kanunun kabul edilmesi. D. Teşvik-i sanayi kanunun kabul edilmesi. E. Tevhid-i tedrisat kanununun çıkarılması. 8. Türkiye'de bütün vatandaşlara aynı hukukun uygulanması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir? A. Lozan Barış Anlaşması'yla. B. Halifeliğin kaldırılmasıyla. C. Medeni kanunun kabulüyle. D. Aşar vergisinin kaldırılmasıyla. E. Devletçilik ilkesinin uygulanmasıyla. 9. 1. Saltanatın kaldırılması. 2. Türk Tarih Kurumu'nun açılması. 3. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması. Mustafa Kemal Atatürk, Türk tarihinin derinliklerini araştırmak, İslamiyet'ten önceki Türk devletlerini tanıtmak amacıyla yukarıdaki inkılaplardan hangilerini gerçekleştirmiştir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 10. İmam nikahının yerine resmi nikahın kabul edilmesi aşağıdaki inkılapların hangisiyle gerçekleşmiştir? A. Kabotaj kanununun kabulüyle. B. Medeni kanunun kabulüyle. C. Saltanatın kaldırılması. D. Halifeliğin kaldırılmasıyla. E. Lozan Anlaşması'nın imzalanmasıyla. 11. Türkiye Cumhuriyeti hukuk alanında aşağıdakilerden hangisini diğerlerinden önce gerçekleştirmiştir? A. Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi. B. Türk Ceza Kanunu'nun yapılması. C. Borçlar Kanunu'nun alınması. D. Türk Ticaret Kanunu'nun alınması. E. Anayasanın laik hale getirilmesi. 12. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. 2. Cumhuriyet yönetimine geçilmesi. 3. Çok partili hayata geçiş denemeleri. Türkiye'de yukarıdaki gelişmelerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Çoğunluk sisteminden nispi temsil sistemine geçilmesi. B. Kalkınmayı önleyen ekonomik engellerin ortadan kaldırılması. C. Liberal ekonomiye geçilmesi. D. Ulusal iradenin egemen duruma getirilmesi. E. Milliyetçilik anlayışının güçlendirilmesi. 13. Davalarda kadınların şahitliğinin erkeklerin şahitliğine eşit hale getirilmesi aşağıdaki inkılaplardan hangisiyle gerçekleşmiştir? A. Hukuk fakültesinin açılmasıyla. B. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle. C. Medeni kanunun kabulüyle. D. Laikliğin anayasaya girmesiyle. E. Saltanatın kaldırılmasıyla. 14. Yeni Türk Devleti'nin rejiminin adı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanmıştır? A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. B. Cumhuriyetin ilan edilmesi. C. Lozan Anlaşması'nın imzalanması. D. Ankara'nın başkent olması. E. Halifeliğin kaldırılması. 15. Cumhuriyetin ilk yıllarında ülke ekonomisinin gelişmesinde en büyük pay özel sektöre verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda yapılan bir uygulamadır? A. Devletçilik ilkesinin uygulanması. B. 5 yıllık kalkınma planlarının yapılması. C. Devlet eliyle büyük fabrikaların kurulması. D. Teşvik-i sanayi kanununun çıkarılması. E. Yeni eğitim kurumlarının açılması. 16. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi çağdaşlaşmaya yönelik yapılmıştır? A. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması. B. Miladi takvimin kabul edilmesi. C. Türk Dil Kurumu'nun kurulması. D. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabul edilmesi. E. Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması. 17. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi aşağıdakilerden hangisine karşı olduğundan dolayı kapatılmıştır? A. Millet egemenliğine. B. Laik devlet düzenine. C. Saltanat ve halifeliğe. D. Çok partili sisteme. E. Planlı ekonomiye. 19. kaset 1. yüzün sonu.